Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında tekrar Ali Rıza Bayzan hocamızla karşınızdayız. Geçen hafta geçici olarak Malik Bedri Bey hocamızı burada misafir etmiştik. Çünkü kendisi İslam psikolojisi sahasında büyük bir hoca idi.
Hocam, üniversite şimdi yıllarında ben okumuştum kitabını, Malik bin Nebi'nin, ve şeydi yani, bizim kuşakta bir iz bırakmış önemli bir isim yani.
Eyvallah hocam, size tekrar hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk üstadım.
Şimdi yine inşallah her zaman olduğu gibi İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya Ulumuddin'den devam ediyorduk. Şimdi hocam, İmam-ı Gazali tabi derin böyle psikolojik tahliller, analizler yapıyor. Acaba diyor, korku mu ümit mi daha iyi? Şimdi şöyle söylüyor hocam, bilmiş ol ki korku ile ümidin fazileti hakkında ayrı ayrı o kadar rivayetler var ki İnsan ilk bakışta hangisinin eftal olacağını kestiremez hale gelir. Aslında su mu üstün, ekmek mi üstün sorusu gibi adamın ümit mi daha makbul yoksa korku mu daha makbul sorusu da boş bir sorudur. Çok güzel. Şimdi tabii kıymetli hocam, yani biliyorsunuz ulemanın vazifesi karmaşık bilgileri yapmak.
Herkesin anlayacağı bir
yorumlamak.
Diye.
Evet. Tabii, çünkü bazen insanlar böyle yapıyorlar. Kitap alıyorlar, hadis kitabı, tefsir kitabı, okuyorlar. Sonra diyorlar ki ya acaba hangisini yapsak? Yani fukahanın da işi budur. Yani hiçbir insan tek başına hadis kitabı okuyarak, tefsir kitabı okuyarak yapmaması lazım. Kendi başına ahkam çıkarmaması lazım.
Evet.
Psikoloji konular da böyle.
Evet.
İlla bir dışarıdan bir danışana gitmek lazım. Şimdi diyor hocam burada, bu ekmek mi üstün, su mu üstün gibi gereksiz bir sorudur. Niye? Ekmek mi su mu, hangisi daha üstündür? Adamın ihtiyacına göre. Şimdi adam bir haftadır bir şey yemediyse ekmek daha önemli o anda. Ama ekmek yemiş, bir gün geçmiş, su daha önemli tabii ki. Yani bu yüzden korku mu, ümit mi, hangisi daha üstün hocam? Ben de size sorayım bunu.
Evet.
Yani ne deriz bu konuda? Diyelim birisi geldi, korkutalım mı? Yoksa ümit mi verelim?
Yani insanların ihtiyaçları çeşit çeşit. Dolayısıyla bu çeşitliliği hesaba katmadan mı, Aristo mantığıyla gittiğin zaman olmuyor. Aristo mantığı ne yapıyor bizi? Ya siyah diyor, ya beyaz diyor, ya doğru diyor, ya yanlış diyor, ya o diyor, ya bu diyor. Ama öyle değil işte. Çünkü insanlar binbir türlü. Hatta insanlar binbir türlü ama insanların kalbi de hiç durmadan dönüp duruyor. Dolayısıyla insana göre bir şey üretmek gerekiyor. Sufilerin meşhur sözü vardır ya hocam, her kalpten Allah'a giden bir yol vardır diye. Demek ki parmak izi gibi, göz deseni gibi her insanın kalbine özgü durumlar var. Zaten tasavvufta yaşayan üstadın önemi de buradan kaynaklanıyor. Niye? Çünkü ona özgü bir şey verecek ona. Yol gösterecek ona. Ona uygun bir reçete üretecek. Yoksa o zaman da bu kadar doktora gerek yok hocam, değil mi? Girersin şeylerine.
Başım
sonuçlarını, otomatik sana şey verir sistem.
İlaç verir.
İlaç verir, reçete verir yani.
Evet. Şimdi hocam ben de tam buradan devam edeceğim. Şimdi şeyhler, Allah dostları, güzel insanlar bakıyorlar, ihtiyaç neyse ona göre bir reçete yazıyorlar. Bazı insanın korkutulması lazım.
Evet.
Çok cesur. Yani hiç günahlar işliyor, umurunda değil. Yani hakikaten hocam bu fiziki madde günah, suç işleyenler de var değil mi? Çete kuruyor adam.
Tabii yani.
Hiç korkusuzca adam kaçırıyor, bilmem banka soyuyor, bilmem insanları dolandırıyor. Şimdi siz bu adama deseniz ki ya ümit var işte, ümit var ol falan filan, adam
onun iyice azıtır nasılsa.
Yani bu adamın karşısına bir polis gücü, bir adli güç çıkmazsa
dur denemez yani.
Ama başka birisi hapse düşmüş. Diyelim ki az bir şey de kalmış çıkmasına. Adam hala karamsar. Artık ben bir işe yaramam. Toplum beni dışlamış. Ya bu adama da ümit vermek lazım hocam herhalde.
Evet.
Aynı şey söyleyeyim ama Gazali Hazretleri. Korku ile ümit de kalbi tedavi eden birer ilaç gibidirler. Birbirine üstünlükleri kalpteki hastalığa göredir. Yani sizin aspirine ihtiyacınız varsa hocam, şu anda en önemli ilaç sizin için aspirindir.
Evet.
Yok efendim başka bir hastalığınız var da, ne bileyim işte tansiyon varsa, o zaman ben bilmiyorum tabii ilaçların isimlerini.
Ona göre bir ilaç.
Başka
yani
bir ilaç.
Evet.
Yani o mu üstün, bu mu üstün sorusu, bunu İmam Gazali tabii tam bir psikolog şeyinle söylüyor.
Evet.
Böyle analizci yaklaşım açısından söylüyor. Şayet kalpte Allah'ın mekrinden emin olmak hastalığı galip ise korku ilacı daha makbul. Şayet Allah'ın rahmetinden ümitsizlik hastalığı galip ise o zaman ümit tedavisi daha makbuldür. Hocam bunu ben uygulayalım. Ben dini konularda böyle. Ama dediğin gibi hakikaten bir insan depresyonda sıkıntı çekiyor, ümitleri kırılmış veya tam tersine kimse bana bir şey yapamaz, kimse bana dokunamaz.
Evet.
Benim siyasetten tanıdıklarım var, ben istediğim gibi suç işlerim havasında. Herhalde hocam iki değişik.
İkisini tabii. Yani dolayısıyla hani ilkedir ya, insanlarla anladığı lisanla konuşun yani. Kellimun nase bima yarifun. Bu da evet, bir anlamda o. O korku dilinden anlıyor. O sevgi dilinden, o korku dilinden anlıyor. Bu umuttan anlıyor. Sonuçta maksat hastalığı tedavi etmektir. Şeyi, hastalıkların tedavisi standart değildir. Yani bir doktor aynı hastalığı bile tedavi ederken hastanın durumuna göre, diyelim ki bir ameliyat olacak. Şimdi şeker hastası bir insanın ameliyatı ile şeker hastası olmayan aynı hastalıktan muzdarip olsalar bile, diyelim ki tabii, işte mide ameliyatı olacak. Birisi şeker hastası, öbürü değil. Ona göre yapacak
çok
yani.
Çok fark ediyor değil mi hocam?
Çok.
Bunu dışarıdan bakan birisi anlamaz.
Anlamaz.
Yani mütehassıs değilse birisi masada kalabilir.
Niye öyle oluyor diyor tabii yani. Halbuki onun için tıpta bir kural var. Çok vurgulanıyor tıp literatüründe. Hastalık yok, hasta vardır. Mesela doktora diyorsun işte şöyle böyle bir rahatsızlığı var. Yok diyor, görmem lazım.
Hastayı
diyor,
hastayı göreceğim diyor.
Niye? Çünkü o insanın milyon tane başka özelliği var. O hastalık o koordinatlar içerisinde bir şey ifade ediyor. Ona göre bir tedavi programı uygulaması lazım.
Yani ilacı hastalığa göre değil, hastaya göre yazıyor.
Hastaya göre. Yoksa nedir işte meşhur lafımız ya, hani kaş yapayım derken göz çıkartacaksın. Tamam, hastalığını belki tedavi edeceksin ama daha büyük risklerle karşı karşıya kalacak yani.
Hocam ben şunu burada tekrar bir vurgulamak isterim. Günümüzde sanki korkuyu yok sayıyoruz.
Evet.
Yani tamamen korkusuz insanlar. Ama Allah'ın kelamına baktığımızda, İslam psikolojisine baktığımızda yani insanların korkutulması da bir şey.
Esas. Yani esas. Benim gördüğüm şu, aslında korku bastırılmış korku biçiminde var. Bu daha tehlikeli oluyor modern zamanlarda. Şimdi insanların psikolojisinde korku kelimesi, tabii burada daha geniş düşünmek lazım. Kaygıyı da içerecek bir şekilde düşünmek lazım. Endişe vesaire, bunlarla birlikte düşünmek lazım. Bu durumda bunları hesaba katmadığında, bir eğitim yöntem olarak hesaba katmadığında, bu defa ne oluyor? Ortaya narsist tipler çıkıyor. Veya işte dediğiniz gibi sadece kuralların uygulanmasından ders alacak insanlar var. Sosyopat insanlar var, psikopat insanlar var. Yani bu insanlara başka türlü laf geçiremezsiniz siz yani. Gerekirse bazılarının eline vurmak zorundasınız yani. Kelepçe vurmak zorundasınız.
Hocam buradan bir noktaya getireceğim. Şimdi tabii Rabbimiz bizim psikolojimizi çok iyi bildiği için bazı insanlar hapse bile girse hapis onlar için korkutucu olmuyor. Mesela adam diyor ki çıktığı zaman ben 20 sene yatmış çıkmışım
evet,
falan diye
evet,
böyle
evet,
oradan bir
onu bile bir kariyer. Ağlak, evet kariyer.
Yani benim suç kariyerim çok yüksektir. Sakın evet, bana evet, bulaşmayın. Hatta şunu duymuştum bu hapishanelerde. Koğuşlarda işte en çok adam öldüren en başa koğuş ağası oluyor.
Evet evet, filmlerde böyle, bayağı görünüyor.
Şeyleri böyle hani ufak tefek yan kesileri temizlikçi süpürgeci yapıyorlarmış. Yani sen adi suçlardansın. Bizim gibi ciddi bir suç işlemedin diye. Hocam bu yüzden bu İslam'daki bazı fiziksel cezalar esasında çok yerinde. İnsanı yani o ne diyeyim suç kariyerindeki o narsizmi kırıyor.
Tabii yani şimdi düşünün hocam, son zamanlarda çok tartışılan konu çocuklara dönük cinsel istismarlar.
Evet.
Şimdi bunu engellemenin yolu nedir? Bunu artık siz şefkatle, merhametle halledebilecek olduğunuz bir şey değildir.
Çünkü bu adam
bunun anlayacağı tüketmiş. Tabii. Yani bunun anlayacağı şeydir yani. Hani nus ile, nasihat ile uslanmayanın hakkı kötektir. Onun anlayacağı dil odur.
Şimdi hocam,
ve en iyisi evet, de en iyilerden bir tanesi de, en etkililerden bir tanesi, onu dört duvara hapsetmekten daha fazla kimyasallarla onu hadim etmektir. Cinsel iktidarın elinden almaktır yani.
Hatta hocam ben şunu da savunuyorum. Bunun ötesinde İslamiyet bu tür insanlara ölüm cezası da veriyor. Çünkü artık bu alan hocam, bir belgesellerde bile bazen bir aslan bir ceylan yavrusunu besliyor, emziriyor.
Evet.
Yani küçüğe karşı sevgi ve şefkat hayvanlarda bile var.
Evet.
Sen şimdi tutuyorsun evet, kendisini savunamayan masum bir yavruya yani aklın, izanın, hayvanların bile
yapmayacağı
düşemediği
bir şey
seviyeye düşüyorsun. Ondan sonra artık hocam bu adamı da insan diye yani hakikaten barındırdığınız zaman gerçek insanlara bir zulüm oluyor bu.
Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi düşünün bir de bu tür insanlar yüzünden ne oluyor? Herkesten duymaya başlıyorsun.
Normal davranamıyoruz.
Başka insanlar, suçsuz insanlardan da kuşku duymaya başlıyorsun yani.
Yani normal davranmak sıkıntı haline geliyor. Hocam.
Evet. Evet.
Buna kimsenin hakkı yok.
Yani 3-5 tane hırsız yüzünden herkese acaba hırsız olabilir mi diye bakmak gibi bir şey oluyor bu yani. Şimdi geçenlerde vardı. Ya diyor artık çocukları sevemez olduk diyor.
Aynen hocam. Niye? Çok katılıyorum buna.
Neye? Çünkü şeye sebep yani sınır nerede? Bir de dışarıdan nasıl algılanacak? Yanlış anlaşılma olasılığı var mı yok mu? Eskiden nasıldı? Ben hatırlıyorum yani çok yakın zamana kadar. Mesela bir anne çocuğuyla birlikte gidiyor. Küçük çocuğu. Şimdi dışarıdan karşıdan birisi geliyor. Çocuğa hareket yapıyor. Anne çocuğunu bırakıyor. Tanımadığı o insanın çocuğunu sevmesine, okşamasına izin veriyor.
Güven vardı
çünkü. Güven var çünkü. Tabii. Tamam mı? Yani çocuğun da sevilmeye ihtiyacı ve anne de gururla seyrediyor. Yani bu benim eserim, benim çocuğum bak seviliyor falan diye yani. Şimdi düşünün siz böyle temelden sarsıyorsunuz yani.
O yüzden hocam bu kanser hücrelerini yok etmek yani. 3-5 evet. Tane bir vücut hocam düşünün ki böyle bir vaka başımıza gelmişti. Ayağında bir kesilmesi gereken bir kangren haline gelmiş. Tabii o zat kestirilmesi istemiyor. Normaldir bu ama diyorlar ki eğer bunu kesmezse
bütün vücuda yayılacak.
Bütün vücut kanser olacak ve o insan ölecek. Yani şimdi bu tür hasta ruhlu insanlar toplumda yaşadığı sürece normal insanlar normal davranamıyoruz.
Evet.
Yani şirin bir çocuk gördük. Başına şöyle bir elimizi koyup nasılsın yavrum, kızım, çocuğum diyemez olduk.
Evet.
Bu da esasında o çocukların psikolojisini de bozuyor. Çünkü sevilmek de dediğiniz gibi ihtiyaç.
Evet, evet.
Sevilmeyen insanlar sonra sevgisiz
büyüyor tabii.
Cani ruhlu olabiliyor hatta.
Evet, evet.
Evet, nereden nereye geldik? Yani korku ve ümitte ikisini de kullanalım diyor İmam Gazali Hazretleri. Bugünkü pedagoji, bugünkü psikoloji, sakın ha korkuyu kullanmayın. Bırakın yapsınlar, bırakın etsinler sanki psikolojisi var.
Evet.
Bu da hocam tabii biz neticede burada İslam psikolojisi, tasavvuf psikolojisi yapıyoruz biraz. Yeri geldiğinde nusk ile uslanmayanın hakkı kötektir.
Geçiş şu da var hocam yani psikoloji sadece korku değil. Mesela şefkat ve merhamet gibi konuları da pek çalışmış değildir.
Onları da kullanmıyorlar sanki.
Yani şöyle aslında psikoloji sınırlarına geldiği için yani bu konuları araştırmak psikolojinin sınırlarını çok zorluyor.
Aşıyor.
Çok zorluyor, bir de aşıyor ya da bir kısmında da yani bunları önemsemez oluyorlar. Halbuki şefkatin, merhametin, korkunun olmadığı bir toplumda sadece insanın duygu durumu olarak sadece kaygıyı ve stresi araştırırsan, olmaz ki bu insanın yaşamına anlam katan daha fazla şefkattir, merhamettir, aşktır. Bunları hesaba katmak gerekiyor psikolojide. Bu konuda daha çok çalışması gerekiyor. Tasavvuf o anlamda çok büyük bir tabii şey sağlıyor.
Evet. Şimdi o zaman hocam bak şöyle devam ediyor İmam Gazali. Ekmeğe ihtiyaç daha çok olduğundan ekmek daha makbuldür dediğimiz gibi insanlarda isyan ve aldatma daha çok olduğu için bunu göz önünde bulundurarak korkunun daha makbul olduğunu da söyleyebiliriz. Şayet reca ile korkunun doğuş yerlerini nazar itibara alırsak o zaman reca ve ümidin daha makbul olduğunu da söyleyebiliriz. Yani reca ve ümit esasında Allah'ın sevgisinden doğduğu için şüphesiz ki daha kıymetli. İlahi sistemde baktığımızda dini açıdan ümit daha yüksek ama suçlar sosyal hayatımıza mesela yani insan tarafına indirgediğimizde de korku da hocam bayağı bir ciddi manada iş görüyor. Hatta toplumun büyük çoğunluğu yani mesela şimdi devleti düşünelim. Hı-hı. Devletin kanunlarında ödül falan yok. Kırmızıda durana bir lira, 10 kira durana 100 lira.
Vermiyor.
Efendim iş kimisi hiç devletin böyle bir kanunu yok ama işte kırmızıda geçersen şu kadar.
O zaman ceza.
İkincisinde hapis diyorlar. Üçüncüsünde bilmem daha yüksek diyorlar. Şimdi bunun gibi yani bence güzel bir şey yapmış. Yani burada sevgiyi ve ümidi de öne çıkarması bence çok önemli bir.
Kesinlikle. Özellikle tabii günümüzde bir yandan da insanların böyle bastırılmış korkuları çok fazla olduğu için din adına insanların pek çok insanın korkularını harekete geçirecek bir yol izlemek etkili olmuyor. Çünkü korkudan korkuyor insanlar.
O da ayrı bir hocam mesela.
Evet. Panik yapıyor. Mesela panik atak denilen hastalık daha çok entelektüellerde görülen bir hastalık ve aslında abartılmış korkulardan oluşuyor yani.
Çok ilginç.
Çok ileriki zamanlarda başına gelebilecek şeyleri hemen şimdi başına geliyormuş gibi yaşamaya başlıyor yani. O anda göstereceği tepkileri şimdi göstermeye başlıyor. Ve entelektüeller arasında özellikle yoğun. Dolayısıyla bunun çok yaygın olduğu yerde insanlara Allah'tan ümit kesilmeyeceği aşısını özellikle yapmak lazım.
Kesinlikle.
Bir de bizim muhafazakar kültürde karamsarlık ve kötümserlik garip bir şekilde benimsenmiş.
Bir de dini sanki şeymiş gibi algılanıyor hocam. Yani dindar adam dediğim biraz karamsar.
Karamsar, melankolik.
Dünyanın hali ne olacak?
Şimdi bakıyorsun adamın ahlaki kaygısı yok hocam. Adam diyelim ki son derece ümit var. gelecekle ilgili olumlu beklentileri var. Bu sayede bir motivasyonu var. Şimdi bakıyorsun, diyelim ki dini duyarlılıklı bir insan son derece ümitsiz, bedbin, bezgin, melankolik. Ya tam tersi olması lazım. Senin kitabında Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez.
Hocam,
senin kitabında
biraz
yazıyor.
Sonra oraya gireceğiz. Burada çok güzel bir paragraf var.
Evet hocam.
Belki ikinci bölümde oraya gireriz. Ama oraya girmeden hocam şöyle bir güzel şeyle bitirelim bu ilk bölümü. Diyor ki İmam Gazali, hulasa özet olarak, başkası için aranan bir şey de eftaliyet kelimesi değil. Yani hangisi daha üstün yerine?
Evet.
Hangisi daha aslah, daha uygun kelimesi kullanılmalıdır. Çok harika.
Çok bir... kritik bir ayrım. Ben de yolda onu okudum da. Evet. Yani eftaliyet ve eslahiyet. Tamam, bir şeyin daha iyi olması yani o anda kimin ne yarayışına bakman lazım yani.
Hocam mesela bir örnek vereyim. Çocuğumuzu sabah okula gönderiyoruz. 100 lira mı iyi, 10 lira mı iyi? 100 lira daha iyi tabii.
Yani kendi başına düşünürsen, evet, 100 lira daha iyi.
Ama çocuğa 100 lira versek, evet, her gün 100 lira veren bir çocuk yani yoldan çıkar.
Yani.
Gider olmadık gıdalar alır, daha kötü sinemalara, bilmem daha kötü şeyler alışır.
Evet.
100 lira daha iyi tabii. Hani bir adama sadaka vereceksen bir aileye 100 lira ver.
Evet.
Ama çocuğa harçlık vereceksen herhalde bir 10 lira hocam yeter gibi
daha
geliyor bana.
Daha makul bir şey.
Daha
evet.
Makul değil mi? Hani ilkokul çocuğuna
falan. Eslahiyet orada, yarayışlı olmak hakikaten çok önemli bir şey yani.
O yüzden yani işte dine yaklaşırken ve psikoloji de böyle esasında, tıp da böyle. Yani en iyi kitap falan değil. En iyi doktoru bulup, çünkü en iyi doktor size yaraşır, uygun olanı
evet.
Seçiyor.
Evet. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Çocukları kendimizce eftaliyet mantığına göre yetiştiriyoruz. En iyi nedir? Çocuğun isteğini karşılamaktır. En iyi şey nedir? Çocuğu mutlu etmektir falan. İyi de ama bu sonuçta çocuğun işine yaramıyor uzun dönemde.
Veya
o
hocam,
an çocuk mutlu ama ömür boyu mutsuz geçiyor çocuk o zaman yani.
Veya hocam şöyle düşünüyor baba, en iyi meslek nedir? Asıyorum, pilot olmaktır.
Evet.
Doktor olmaktır. Çocuğa sen diyor pilot olacaksın. Ya çocuk uçuş korkusu. Hiç sevmiyor yüksekleri. Veya çocuk kan korkusu var.
Tıptan doktor yapıyorsun onu.
İlla sen doktor olacaksın. Ya sen bu çocuğun tipine bakacaksın. Yapısına, psikolojisine. Ha diyeceksin bu çocuk da iyi bir marangoz olabilir. Akşamı tahtayı çok seviyor. Tahtayla oynuyor bu çocuk. Veya başka bir çocuk hayvanları çok seviyor mesela. Hayvan resimleri çiziyor. Hayvanı görünce gidip sarılıyor falan filan. Bizim ufaklık bir keresinde hayvan bahçesine götürmüştüm. Hmm. İlla ben dedi kapların sırtına bineceğim. Çok seviyor hayvanı.
Oo, kaplan hem de.
Yani şimdi diyelim ki hani sahasına göre onu o zaman işte canlılarla ilgili bir
alana
belki paytarlık olabilir. Şimdi bizde şöyle bir hastalık da var hocam. Meslekleri küçümsüyoruz. Şimdi yani böyle kafamızda parasına göre, halkın bakış açısına göre. Mesela eski dönemlerde de doktorluk çok yani yüksek bir meslek değildi. Yani pis işlerle uğraşıyorlar. Yani kan alıyorsun falan böyle. İdrar tahlil yapıyorsun, kokluyorsun belki. O zaman bu kadar şey yok hocam.
Evet.
Teknoloji gelişmiş değil. Yani çok küçümsenen bir meslek iken o zaman ilahiyat okumak, fakir olmak çok üstün. Şimdi mesela olaylar değişti. Şimdi doktor olmak, işte efendim böyle kompütür uzmanı olmak daha böyle üst seviye. Yani böyle bence bu İmam Gazali'ye burada kulak verirsek toplumun diğer yargısından çok bu çocuğa ne uygun?
Evet.
Yani bazen biz kendimizi topluma kurban ediyoruz gibi geliyor hocam.
Kesinlikle. Mesela geçenlerde bir araştırma yayınlandı. Öğretmenlerin 3/4'ü öğretmenlik yapmak istemiyor. Başka alana geçmek istiyor. Ama ben eminim ki başka meslek gruplarında da böyle durumlar var. En temel sebebi ne? Yani sadece bakmış yani. Ücreti iyi mi o işin? İş bulma imkanın var mı? Tamam, bunlara bakma değil ama sadece bunlara bakıp da demin dediğiniz gibi size uygun olup olmadığına bakmadınız mı? Şimdi bir tane psikolog diyelim ki. Psikolog ama gibi. Buzdolabı gibi.
Dert dinlemeyi sevmiyorum. Nereden geldi başıma bu adam diyor.
Şimdi bu insan olmamalı psikolog. Mesela bu insan yazılımcı olsun. Bilgisayar programı yazsın. Çünkü kimseyle bu sosyal ilişkisinin iyi olması gerekmiyor bunun yani.
Ve saatlerce kompütür başında tek başına
herkes duramaz. O durabilir yani.
Hocam dediğiniz gibi yani öğretmenlik mesleğini tercih etmiş bir vatandaşımız ama talebeleri sevmiyor. Nereden geldi bu talebeler bu sınıfa bu kadar çok?
Evet.
O zaman git başka bir iş seç.
Yap yani.
Yani İmam Gazali'nin hocam bence bu tercihlerine modern pedagojide bile çok ihtiyaç
kesinlikle
olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle diyor İmam Gazali Hazretleri. Özellikle insanlar yaşlandıkça daha bir ümit var olması gerekir diyor. Şöyle diyor. Fakat ölüm döşeğinde ümit ve hüsnü zan tarafına galip olması gerekir. Zira daha önceki korku insanı amel etmeye kamçılar. Ama ölecek adam artık yaşlanmış, amel edecek hali de yok.
Evet.
Hiç olmazsa psikolojisini düzeltsin. Ümit var olsun ki Allah onun o kalbindeki güzel duygulara efendim sevap veya ne bileyim işte kıymet versin. Ölüm anında ise amelden iş geçmiştir. Artık amel yapacak gücü yoktur. Evet. Korku canını daha da sıkmaktan ve kendini üzmekten başka bir şey yaramaz. Hocam burada bence altın bir cümle bulduk.
Evet.
Yani bizim sevgiden de korkudan da amacımız adama iş yaptırmak.
Doğru.
Sizin dediğiniz o fobi var ya.
Evet.
İnsan o korkuyla fobiye girdiği zaman iş yapamaz hale geliyor.
Tabii iş yapamaz. Şimdi bazen ne oluyor? Şimdi doktora gidiyorsun. Doktor hastalığın teşhisini koyuyor. Ciddi ağır bir hastalık. Öbür tarafta da sana habire fırça atıp duruyor. Ya o kardeşim tamam be, haklısın %100 de. Ya ben zaten bu hastalık benim için yeterli. Sen bana yol göster tedavi olmak için, sağlığıma kavuşmak için. Şimdi o onun üzerine habire onun şeyini, hastalığın riskini kanırtmak, onu korkutmak. Yaptın, niye bunu yaptın? Falan. Bunun bir anlamı yok. Çünkü onun şeye ihtiyacı var. Motivasyona ihtiyacı var. Umuda ihtiyacı var. İyileşmek için bunlar ona lazım şeyler yani.
Hocam bilhassa bu çocuklarımıza karşı, aile içinde oluyor bazen bu. Yani çocuğumuzu aşırı korkutuyoruz. Yani derdimiz çocuğa iş yaptırmak, onu terbiye etmek mi? Yoksa ondan intikam almak mı? Yani bazen karıştırıyoruz.
Karışıyor tabii karışıyor.
Veya iş yerinde patron işçisini öyle bir fırçalıyor, azarlıyor ki artık çocuk veya o adam iş yapamaz hale geliyor.
Evet. Diye çünkü ne yaparsam hata yapacağım diyor. O zaman en az şey yapayım. Hatam
şey
azalsın yani. Hata oranım azalsın. Yani bu doğru bir yol olmuyor. Herkesin bir şeyi, hata payı vardır. Hata payını görmek lazım yani. Diyelim ki %10'luk bir hata payı veriyorsunuz. Mesela biz akademik çalışmalarda yazarlara %1'in altını şart koşuyoruz. Hmm. Diyelim ki 1000'de 5 hata yapabilirsin diyoruz yani.
Kelime hatası falan.
Böyle hatası. Şeyi iptali gerektiren bilgi yanlışı 1000'de 5'i, 1000'de 2 sözleşmeyi yapıyoruz ama diyelim ki 1000'de 5'e kadar.
Hocam şimdi hakikaten burada yani güzel bir konu oldu. Akrabalık ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, iş ilişkilerinde korkutmak, hani cezalandırmak diyelim. Karşıdaki insana motivasyon vermek. Mesela diyorsunuz ki hocam, adam işe geç gelmiş. Bak kardeşim, yani bu alışkanlık haline getirirsen işte maaşın %50'sini keserim.
Evet.
Adamı korkutuyorsun. Adam şimdi ne oluyor? İşe düzgün gelmeye başlıyor. Ama dersen ki bir daha geç çıkarsan işten atarım seni.
O bu zaman
çok ağır yani, artık o iş yapamaz
hale geliyor.
Yani o her gün titreyerek kalkıyor. Biraz yani hocam, veya çocuğa dersen ki işte bazen hocam deniliyor, kafanı kırarım, şöyle yaparım, böyle evet. Yaparım. Annelerden bazen çıkıyor bu kelimeler. Veya ailevi ilişkilerde hocam çok daha kötüsü. Eşler hocam birbirini öldürüyor psikolojik olarak.
Evet yani sadece bedenen öldürmek değil, ruhen de öldürmek, hakikaten o psikolojik şiddet çok ağır bir şey yani. Sakınmak lazım yani.
Hocam bu genelde korkuyu kullanarak yapıyorlar değil mi?
Tabii bunu? Daha çok korku, tehdit. Bir de şimdi o insan, özellikle kadınlar üzerine dönük bu tür tehditler olduğunda kadın zaten çocuklarla ve ev işleriyle ve bir de çalışıyorsa falan, yani zaten büyük bir yük altında. O yük altında o tehditler, şimdi erkeklerin dillerine mukayyet olmaları gerekiyor daha çok yani. Çünkü erkekler diyelim ki ya ben tehdit etmedim diyor ama söze bakıyorsun. Söz bu sonuç olarak tehdit anlamına geliyor. Ben onu kastetmedim ama bundan bu anlaşılır yani.
Hocam bir kısmı fiziki tehdit var. Bazen de yani işte seni atarım, işte bir daha eve almam seni. Çocuğa karşı da oluyor bazen.
Tabii şimdi.
Şunu görürsem sakın bir daha eve gelme diyor mesela baba oğluna.
Ya bu ne kadar büyük bir şey yani, tehdit. Yani eve gelme, eve almam, yani öldürmekten beter bir şey yani.
Artık o çocuğun gidecek hiçbir yeri yok.
Hiçbir
ne
yeri
yapsa
yok.
Bundan sonra kaybedecek bir şey kalmıyor çocuğun.
Evet, bir de şey yani o çocuk demek ki ben bir kıymetim yok diyecek anne babamın nezdinde ya da karısı kocası için diyecek.
Ya hocam buraya şuradan geldik. Korku canını daha da sıkmaktan başka bir işe yaramaz diyor. Yani adam ölüm yatağında.
Evet.
Sen bittin yetti diyorsun, iyice korkutuyorsun. Veya çocuk sınıfta kalmış. Evladım inşallah seneye ben sana yardımcı olurum. İşte öğretmenlerle konuşurum. Sana kitaplar alırım. Seni daha iyi ortamlara götürürüm. İnşallah sınıfı geçersin demek başka. Artık sen hiçbir şey yaramazsın. Bir sınıfı bile geçemedin. Seni işte efendim tamirciye vereceğim. Meşhur evet. Şey vardır ya bizde.
Evet.
Ondan sonra senin ekmeğini keseceğim, suyunu keseceğim falan. Çocuk o arada daha da ölür herhalde. Yani o motivasyonla çocuk bir şey yapamaz ki.
Tabii. Şeyi yani yerli yerinde kullanmak gerekiyor. Diyelim ki çocuğun uyuşturucu kullanmasını istemiyorsun. Uyuşturucuyla ilgili kullananlarla ilgili sahneleri gösterip orada bir korku oluşturman lazım. Ama zaten uyuşturucu kullanmaya başlamışsa orada onun tedavisine dönük. Yani ondan sonra korkutmanın bir anlamı kalmadı.
Faydası yok çünkü bu sefer daha da bir an önce öleyim falan diye belki.
Bir noktaya gidecektir yani.
Psikolojiye girebilir. Evet. Yani Allah razı olsun İmam Gazali'den gözümüzü açıyor hocam.
Evet.
Korku diyor bir adamı iş yapamaz hale getirecekse sakın ha onu daha fazla korkutmayın. Yani dini konularda da böyle. Evet. Normal dünya hayatımızda da yani hakikaten bu dengeyi bazen hocam kaçırabiliyoruz.
Yani buradaki o estahiyet dediği İmam Gazali'nin hatta yarayışlı olmak ne kadar önemli bir şey. Çünkü şöyle insanlar çok hocam pek epey var.
Evet.
Ya ben düz bir adamım diyor tamam mı? Yahu sen düz adamsın da yol düz değil, insan ortam düzgün düz değil. Yani ortama göre hareket etmek zorundasın. Sen şimdi yol eğriliyor, bükülüyor diye sen dümdüz mü yürüyorsun? Hayır.
Yani.
İnsanlara da buna göre davranman gerekiyor yani.
Çok güzel. Şimdi hocam peki niye ümit onu da anlatıyor. Bunun için ölüm anında ümit telkin edilir ve Allah'ın sonsuz rahmeti hatırlatılır. Herkese yaraşan Allah sevgisiyle dünyadan ayrılmaktır. Allah Teala'ya ulaşmayı seven kimsenin mülakatını da Allah sever. Yani o anda insan ümitle ölürse Allah'la buluşmak ister.
Evet.
Ümidinden dolayı. Allah da zaten hadislere geçiyor hocam. Kim benimle buluşmayı isterse ben de onunla buluşmayı severim diyor. Böylece adamcağızı son anda kurtarıyorsunuz. O yüzden hocam güzel bir söz var. Yarım hoca adamı dinden, yarım doktor adamı canına
eder. Evet.
Maalesef biz de genelde hocam hep böyle hem dini konularda hem de maddi konularda yarım insanlar korku yerine ümidi veriyor. Ümit gerekecek yerde korku söylüyor. Bu sefer hastayı da efendim işte mümini de veya psikolojik rahatsız olan insanı daha da hastalığını artırabiliyor maalesef.
Evet. Ve bu sadece diyelim ki dini alanla ilgili kalmıyor. Gündelik yaşamına da yansıyor. Diyelim ki dini alanda ümitsizliğe kapılan bir insan gündelik yaşamında iş hayatında da ümitsiz moduna giriyor. Yani o ümit dediğin şey hayatın bütününü kuşatan bir şey olacak. Yani sadece dini hayatı değil, sosyal hayatını, kültürel hayatını, kişisel yaşamını, aile yaşamını vesaire. Bir yerde başladı mı ümitsizlik hemen bulaşıcı, diğerlerine doğru da ilerliyor yani.
Yani camide vaaz ederken hep cehennemden bahseden bir hoca efendi evine gelince herhalde çok böyle ümit var bir insan olamıyor. O yüzden hocam tabii dengeyi korumak lazım diyor. Şimdi burada çok güzel bir şeyden bahsediyor hocam. Yani insan diyor ölürken hani sevgilisine gider gibi gitmeli.
Evet.
Şey bir arus diyor Hazreti Mevlana. Tabii hocam yani bizim bu sohbetlerimizde bunları da zaman zaman konuşuyoruz. Ölüm psikolojisi.
Evet.
Yani Allah'ı sevecek ki ölümü sevsin.
Evet.
Şimdi niye ölümden korkuyoruz? O tarafa pek bir şey göndermediğimiz için. Sevgiden,
evet.
Muhabbetten, ümitten, infaktan. Onu şöyle anlatıyor hocam. Sevgilisine giden kimsenin sevgisi o nispette artar. Sevinerek gider. Sevgilisinden ayrılanın ise ızdırap ve sıkıntısı çoğalır. Ölüm anında daha ziyade aile, evlat, mesken, dost ve ahbaplarını seven kimsenin bütün sevdikleri dünyada bulunuyor demektir. Ki dünya onun cenneti sayılmış olur. Zira cennet sevilen bütün şeylerin toplandığı yerdir. Şimdi hocam o kadar güzel tahliller yapıyor.
Evet.
Bir, cennet diyor sevilen şeylerin toplandığı yerdir. Şimdi biz ahirette cennet var diyoruz ama sevdiğimiz işte evimizdi, ailemizdi, işimizdi, neyse bahçemizdi. Herkesin kendine göre bir hobisi var. O zaman diyor ki İmam Gazali sen onları biraz öbür tarafa gönder.
Evet.
Ne demek istiyor yani? Hani bol bol infakta bulun mesela. Hani,
iyilik yap, iyilik güzellik yap.
Evet. Yani iyilik yapmadan öbür tarafı sevmek mümkün değil diyor.
Yani burada şimdi o kadar bencil oluyor, o kadar bencil oluyor ki. Şimdi ölürse ne olacak? Bütün bunları kaybedecek. Şimdi o zaman ne oluyor? Bütün bunları bırakmak istemiyor. O zaman ne oluyor? Ölüm kaygısı. Mesela Yalom'un hocam varoluşçu psikoterapi diye bir kitabı var. Varoluşçu psikolojinin böyle çağımızdaki önemli isimlerinden birisidir Yalom. İnsan davranışlarının çoğunun davranışında ölüm kaygısını şey görüyor, referans görüyor. Yani insanlar ne yapıp ediyorsa çoğunluğu aslında diyor ölüm kaygısıyla baş etmek için. Niye zengin olmak istiyor diyor.
Ölmemek istiyor sanki.
Güçlü olmak, ölüme karşı direnebilmek için. Niçin estetik oluyor diyor. Yaşlılık ölüm alameti olarak görüyor. Ölüm alametlerini ortadan kaldırmak istiyor. Niçin şöhretli olmak istiyor? Unutulmak istemediği için. Ölünce unutulacağı mesela unutulacağım diye de kaygı duyuyor öldüğümde. ve hemen her şeyi şeye bağlıyor. Ölüm kaygısına. İlginç bir şey. Kapitalizmi de buna bağlayan bazı şeyler var. Bilim insanlar var.
Hocam onu geçen anlatmıştınız. Daha evet, çok evet. Makul geldi.
Evet. O şey diyor işte, hiç durmadan mal biriktiriyor. Hiç durmadan kendini sonsuza ulaştıracağını düşünüyor. Ama sonuçta bu olmuyor. Demek ki insanın ruhunu da beslemesi gerekiyor.
Hocam ayet-i kerime tam yeri geldi. Yahsebe enne malehu ahlede. Zanneder ki o malı onu ebedi kılacak. Yani evet. Şu kadar meblağ paraya ulaştırsam
evet.
Artık doktorlara giderim. Özel doktor tutarım kendime. Hatta özel hastane kurarım.
Evet.
Bana ölüm yaklaşamaz. Şeklinde hocam bir yanlış
noktaya gidiyor.
Zan var insanda. Tabii hocam işte din olmadığı zaman bunları insanın kendi kendine bulması mümkün de değil. Hani psikoloji bir yere kadar.
Evet.
O bilimsel psikoloji çok güzel. Ama özellikle bu öbür tarafı ilgilendiren ölüm konularında çok fazla
tabii.
bir faydası
yok. Mesela şey
yok.
Bile yaşamın anlamı bile hocam psikolojinin konusu değil. Mesela düşünün ki psikoloji size bir sürü araç gereç veriyor çözüm için. Peki niçin yaşıyorum? Sorusuna psikoloji diyor ki anlam benim sınırlarımı aşan bir konudur. Bilimin sınırlarında değil. İyi ama tamam her şey iyi güzel de bir anlamı yoksa o zaman çarpı sıfır oluyor yani.
Yani hayata çok başarılı olur. Çok güzel işte meslek edinme, dost edinme teknikleri. İyi de
evet.
Sonunda ne olacak yani?
Evet. Dolayısıyla şey mesela tasavvuf işte orada kalbi devreye sokarak kalple birlikte bir anlam insana sunuyor yani.
Hocam şimdi çok güzel bir şey veriyor programda sonunda yaklaşmadan. Konuya da girelim biraz inşallah. Ne zaman ki diyor sevdiği yalnız Allah, onun zikir, fikir ve marifeti olur. Dünya ve dünya ilişkileri sevgilisinden kendisini alıkoyarsa o vakit dünya onun hapishanesi olur. Yani Allah ile beraberliği, onu tefekkür etmeyi, ibadeti çok seviyorsa artık dünya onun için bir hapishane haline gelir. Çünkü cezaevi insanı dost ve ahbaplarından tecrit eder, ayırır. Binaenaleyh bu gibi adamın ölümü hapisten kurtulması demektir. Şimdi hocam hakikaten müminlerin bakış açısı bu. Yani biz bu dünyada yorulmaya geldik. İş yapalım, infakta bulunalım, fakirlere yardım edelim. Burası tatil yeri değil.
Evet.
Keyif çatma yeri değil. Güzel insan olalım. Bazen doğru ve düzgün olduğumuz için meslekte para kaybederiz. Yalan söylemediğimiz için. Olabilir. Ama öbür taraf esas cennetimiz diyor. Halbuki hocam belki siz daha iyi bilirsiniz. Yani Batılılar ve şeyler daha çok bu dünyayı cennet gibi yaşamak istiyorlar.
Evet, kapitalizmin mantığı da o yani. Öbür tarafı hiç olmayınca cenneti bu dünyada elde edecek. Onun için büyük bir hırsla bütün bu dünyanın kaynaklarını kullanıyor ama sonuçta sadece dünyayı kullanmıyor. Yani kendini de tüketiyor. Yani tüketim kültüründen hani Descartes diyordu ya, düşünüyorum öyleyse varım. Şimdi kapitalizmde tüketiyorum öyleyse varım. Ama o kadar çok tüketiyoruz ki mutlu olmak için tüketebilmek için isterken kendimiz tükeniyoruz. Niye? Bunun için hiç durmadan çalışmak, hiç durmadan daha çok kazanmak ve bunu helalinden kazanmanın artık şeyinden geçiyorsun. Çünkü helalinden kazanarak o kadar tüketme şansına sahip olamıyorsun. Niye? Çünkü açgözlülüğün sonu yok. Haddi hesabı yok yani. Dolayısıyla sonuçta insan kendine zarar veriyor.
Hocam ileriki sayfalarda inşallah belki oraya da geliriz önümüzdeki haftalarda. İmam Gazali o kadar asgari geçim şeyleri koymuş ki asgari ücret diyelim. Asgari ücret bile çok astronomik bir fiyat kalır. Yani haftada bir kere yemeğe insan diyor gücü yeter. Her gün yemek lazım bir kere ama diyor. İnsan kendini iyi terbiye ederse hafta bir kere. Yani kimseye muhtaç olmazsın. Kimseye boyun eğmek zorunda kalmazsın gibi çok güzel böyle bir hayat felsefesi de geliştirmiş. Esas hürriyet herhalde hocam burada yani.
Son zamanlarda mesela hocam bir de sade hayat
minimalizm
trendi.
Diyorlar.
Minimalizm gelişti. İşte bu şey aşırı tüketimci topluluk hiç durmadan bunların peşinde koşturmak vesaire derken hayat bakıyorsun şeyden gidiyor yani elden gidiyor. İnsanlar bir şey dönüşüyor. Bir mesai saatlerinde iş makinesi, mesai saatleri dışında tüketme makinesi. İki makine olarak iş görüyor. Bir iş makinesi bir de tüketme makinesi.
Hocam özellikle İmam Gazali ve bizim dini kitaplarda bu önümüzdeki hafta işleriz belki ama özellikle bu ev konusuna yani çok dikkat çekiliyor. Bir insan diyor ev işlerine düştü mü şeytan bile peşini bırakır. O kadar sizi meşgul eder ki hakikaten bugün de hocam çok doğru. Ev almak satmak o kadar masraflı ki insanın bir ömrünü tüketiyor. Krediler şunlar bunlar. Onun tavsiyesi yani paran olmadığı zaman çok asgari şekilde yetinmeye çalış.
Evet.
Evvelden ecdadımız çadırlarda yaşardı. Şimdi filmlerde çıkıyor mesela hepimiz de gıpta ediyoruz. Ne güzel çadır falan diyoruz. O çadır dediğiniz şey kıymetli hocam. keçilerin kılından falan yapılıyor. Çok sağlıklı. Hmm. Bir deveye yükleyip götürüyor yani, o kadar. Yani bir kamyon falan değil. Hani biz bazen kendimizi kaybedip tüketirken tükenip gidiyoruz. İşte yaşımız 40-50 olsun, emekli olunca diyoruz güzel bir ev yaparım. Çalışayım. 50 olunca bu sefer hastalıklar başlıyor veya 60'ında. Hiçbir şey harcamadan gidiyorsunuz. Halbuki sufiler diyor ki o kadar kendini tüketme. Kendine vakit ayır, tefekküre vakit ayır, Rabbine vakit ayır, ailene vakit ayır. Ama işten artmaz, dişten artar.
Evet.
Yani çok iş yapmak yerine az tüketerek tasarruf et diyorlar.
Yani Kayserileri bu konuda biraz örnek almak lazım.
Ne diyorlar hocam Kayseriler?
Ya Kayseriler daha tutumlular, daha hesaplılar.
Benim yiniz Kayseri... içiniz masraf etmeyin. Öyle tefsir etmişler.
Masraf etmeyiniz. Vallahi haklılar yani.
Yani külü ve şrabı ve la tesrafı bile külü ve şrabı ve la tesrafı yiniz içiniz israf etmeyiniz ayetini. Yiniz içiniz ama masraf etmeyiniz şeklinde şey yapmışlar. Şimdi hakikaten çok doğru. Şimdi ben o şeye getireceğim konuyu. Bir parça o konuya da girelim. Yani hayatta mutlu olmak için çok çalışmak değil. Yanlış anlaşılmasın. Kimseyi tembeli teşvik etmiyoruz. Normal çalışalım. Ama şunu bilelim ki çalışarak insanlar çok mutlu olmuyor. Esas az tüketerek kendimizi yormamak insanı mutlu ediyor. Şöyle diyor hocam. Şunu da bil ki dünyalıktan zaruret miktarıyla yetinmedikçe bu hususta başarıya ulaşamazsın. Mutlu evet. olamazsın yani. Zaruret miktarı ise yemek, giymek ve meskenindir. Diğerleri fuzulidir. Yani benim işte Porsche'um yok hocam. Arabam yok. Allah ayak vermiş. Bisiklete binebilirsin. Elhamdülillah şimdi bütün şeylerde ulaşım. Ben her zaman şunu düşünüyorum hocam. Ben şimdi diyorum ki Kadir Sultan Süleyman bana göre çok fakirdi. Fatih Sultan Mehmet de çok fakirdi bana göre. Ben geçen Bosna'ya gittim 2,5 saatte. Hem de uçakta sıcak kahve çay içerek, yemek yiyerek, ikramları alarak gittim. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani şeyi göstermek açısından söylüyorum. Biz hep kendimizi fakir görüyoruz ya böyle.
Evet.
Halbuki Fatih Sultan Mehmet cihan padişahıydı ama at sırtında çamura batarak, yağmur yiyerek, orada çok da yağmurlu onu da söyleyeyim. Gitti işkence, eziyet görerek gitti. Yani şunu diyeceğim, biz genelde bugün şartlara bakarak kendimizi ya benim arabam yok. Araban yok ama evvelden adamın atı vardı yani zengin olan. O da atıyla 3 günde giderdi. Sen şimdi belediye otobüsüyle aynı yolu 1 saatte gidiyorsun mesela. Hani diyeceğim İmam Gazali burada 3 şey indirgemiş. Yemek, giysi giyinmek ve mesken ihtiyacı.
Evet.
Onun dışındakiler fuzulidir. Yani fuzuli demesi lüzumsuz demek değil de olsa da olur olmasa da olur.
Evet evet. Bir de tabii şey mesela yeni şeylere bakıyorsunuz. Bir oda var mesela. Yani tek bir kişinin kaldığı bir ev diyelim ki 3 odalı bir tanesi giysi odası.
Onlar gelecek hocam biraz sonra. Gelecek biraz sonra kışlık ve yazlık birer takım yeter diyor. Evet. Asgarisi budur diyor yani. Şimdi hocam mesela ben şeyde getirmek istiyorum konuyu. Mesela bazen gençlerimiz mutsuz. Niye mutsuzsun evladım? iPhone'um yok. Bilmem neyim yok.
Evet.
Telefonu var. 3-5 üst versiyonunu almak için para biriktiriyor çocuğumuz. Yani çay kahve içmiyor. Efendim öğlen acıkınca tost yemiyor. Gidip o parayla 3-5 bin liraya, 10 bin liraya böyle yani %5'ini bile kullanamadığı bir efendim dijital telefona para veriyor. Zaten bir sene sonra modası geçtiği için yine
bırakıyor.
Para biriktiriyor. Yine yeni model. Şimdi hocam sufiler böyle hayatı çok keyifle yaşıyorlar. İhtiyaçlarınız asgari indiği zaman hiç kimseye yani patronunuza bile yüz vermiyorsunuz. Şöyle bir olay anlatayım. Vakit daraldı hocam. Bitiririz. İngiltere'den bir arkadaşım sakallı falan böyle biraz hani İngiliz şeyine göre iş yerlerine çok uygun olmayabilir ama güzel işini güzel yapan bir adam. Patron bir gün demiş ki seni işten atacağım demiş. O da atarsan at demiş. Allah Rezzak. Deyince adam hayret etmiş patron. İnanamamış. İlk yani defa nasıl, bir adam. Hani normalde bir adam nasıl patron yapma etmeyleme.
Yalvarırım.
Çoluğum var çocuğum var ben acımıyorsam falan filan. Patronun eline yanını öper. Valla sen bilirsin demiş. Ve o arkadaşın sakat çocuğu da var onu da söyleyeyim. Yani bakım ağır masraflı. Ondan sonra deyince patron şok olmuş. Ya sen bana nasıl bu cevabı veriyorsun falan falan der ki tekrar maaşını artırarak
devam ettirmiş
yani. Şok olmuş patron. Bu özgüven hoşuna gitmiş. Demek ki demiş benim böyle bir adama ihtiyacım var. O kadar özgüven yüksek ki. Yarın bir hata yapsam mesela hiç kimse hatamı söylemez yüzüme karşı. Ama bu işçim söyler. Der ki patron burada hata yaptın. Benim bu adama ihtiyacım var deyip hocam. Bir de şeyini artırmış. İnşallah önümüze kata tevekküle devam edeceğiz.
İnşallah.
Buyurun hocam birkaç son bitirmek isterseniz şey yapalım yani böyle bir ihtiyaçları azaltmakla alakalı ve özgüven kaynaklıyor
evet,
buradan.
Evet, yani özellikle biz tüketim çağında yaşıyoruz. Tüketim kültürü artık bir yaşam tarzı haline gelmiş. Şöyle oluyor, tüketim kültürü reklamlarla, sinema, filmler vesaireyle birlikte bize önce bir şeyi ihtiyaç haline getirtiyor. Yani senin buna ihtiyacın var diyor. Aslında senin gerçekten ona bir ihtiyacın yok.
O zaman hocam şöyle yapalım biz. Bu hafta bu konuyu kapatalım ama bu konu burada bitmesin. İmam-ı Gazali'deki ihtiyaç o şeyini.
Evet, analizini yapmak lazım.
Analizini yapalım hocam da. Kendimizi de bu şeye bir vuralım ölçüye. Ne kadar fuzuli masraflarla ömrümüzü tüketiyoruz.
Evet.
Yani olmadık zor işlerle. Onu bir görmüş olalım. Ne dersiniz hocam?
Kesinlikle, kesinlikle. O ayrımı yapmak lazım.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Gönlünüze, dilinize sağlık. Muhterem dinleyicilerimiz, Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programından burada sonuna gelmiş olduk. Ali Rıza Baydan hocamıza teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.